günler sayın seyirciler. Yine bir Birlik Zamanı programıyla huzurlarınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Hasan Celal Güzel Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dilerim.
İnşallah. Türk siyaset tarihine damga vurmuş, çok önemli hizmetlerde bulunmuş, çok duayensiniz, çok önemli bir isimsiniz. Sizden istifade etmemiz gereken çok şey var. Hani süremiz kısıtlı.
Çok
ben nereden
ederim.
Başlasam ve ne kadar...
Ben her zaman önünüzdeyim.
Estağfurullah inşallah. Şeref duyuyoruz her zaman için. Efendim programımızın ismi malumunuz olduğu üzere Birlik Zamanı. Birlik Zamanı'ndan...
Ne güzel bir isim.
Evet, bunu özellikle seçtik. Yani özel bir amaçla bu ismi koyduk programımızın ismine. Çünkü Birlik Türkiye'nin birliği, bölgede birlik... İslam ülkeleri arasında, Türk devletleri arasındaki birlik her zaman için bizim çok önemli bir ülkümüz. Sadece bizim değil aslında, siz benden çok daha iyi takdir edersiniz. Türk milletinin asırlardan beri hep önemli bir ülküsü evet. olmuş. Vazgeçmediği bir ülke olmuş ve vazgeçmemesi gereken de bir ülküdür aynı
çok
zamanda.
Çok haklısınız.
Keza baktığımızda siyaset liderleri rahmetli olmuş belki birçoğu ama rahmetli Erbakan buna İttihat-ı İslam dedi, rahmetli Türk-İslam Birliği dedi, rahmetli Özal aynı şekilde. Yani hep böyle bütün... siyasetçilerimizin de gönül evet. verdiği değil mi? Vazgeçmediği bir ülke olmuştur bu. Ben sizden dinlemek istiyorum. Türk-İslam Birliği ülkesi için neler söylemek istersiniz? Bölgede birlik ve Türkiye'nin liderliğinde tabii ki bunu özellikle.
Efendim evvela şunu söyleyeyim. Ben elhamdülillah tam inanmış bir Müslüman.
Maşallah.
5 yaşından beri istikametimi hiç değiştirmedim. Hiç öyle Comte'un pozitivist teorilerine falan aklımı takmadım.
Çok güzel.
Hep sizin de çok güzel ispat edip ilmi şekilde savunduğunuz gibi camianızın hep yüce Allah'a, Allahu Teala'ya,
evet.
onun kainatı yüzüstü hürmetine yarattığını söylediği sevgililer sevgisi peygamberimize, Hazreti Adem'e ve yaratılışa bu şekilde inandım. Hiç çizgiden de inhiraf etmeden devam ettim. Elbette liberal, hürriyetçi, demokratik değerler veya piyasa ekonomisi gibi değerlere inanırım ama ben evvela söyleyeyim, evvela Müslüman.
Evet.
Ve Efendimiz Hazretleri'nin veda hutbesinde buyurduğu gibi Arap'ın Arap'a üstünlüğü yoktur. Görüşüne de tam manasıyla inanıyorum.
Çok güzel.
Hazreti Allah'ın da Kur'an-ı Kerim'inde söylediği gibi insanlar arasında ırk ayrımına hiçbir zaman inanmıyorum. Ama Hucurat Suresi'nin 10. ayetinde bilirsiniz, biz sizi kabileler halinde, kavimler halinde yarattık. Birbirinizi tanısınız diye buyurmuştur.
Evet.
Onun için aslında kavmiyetçilik haramdır, İslam'a aykırıdır ama bir kavmiyet vardır. Çeşitli şekilde millet vardır. Zaten millet Osmanlıcadır ve 19. asırda o nation, nasyon kelimesi icat edilmeden asırlar önce millet İbrahimi manada bir millet olarak zaten Türk İslam kültüründe vardır.
Evet.
Bizim milletimiz millet deyince ırkı, kafatasını, kanı anlamaz.
Çok
hiçbir
güzel.
Zaman anlamaz. Hı-hı. Bizim millet deyince insanımız Hazreti Peygamberi İbrahimi, Hazreti İbrahimi oradan gelen millet anlayışını benimser. Ama kendi kavmiyle de iftihar eder.
Doğru.
Üstün kavim olmaz. Üstün ırk olmaz. Ama evet. Türk milleti, Türkler de övülmüş millettir. Sebebi de nedir biliyor musunuz? Kanı manı filan değildir. Çünkü o asır ilahi kelimetullah sancaktarlığını, yani İslam'ın sancaktarlığını yapmıştır. Bilir misiniz ki o ayıldızlı bayrak sadece Türk bayrağı değildir. Bir takım cahiller öyle zannediyorlar. Hilal zaten İslamiyet'i sembolize eder. Ve bütün İslam dünyasının da sembolüdür. Zaten Türk bayrağında değil, birçok İslam ülkelerinin bayraklarında da vardır.
Evet.
Ama yıldızı çok kimse bilmez. Yıldız nedir bilir misiniz? O sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir.
Maşallah.
Türk milleti böyle inanmıştır.
Evet.
Onun için ay yıldızı sever.
Evet.
O şehitlerin kanıyla sulanmış bayrağımız onun için bizim bakımızdan mübarek ve mukaddestir. Bir ırkı değil, aslında büyük bir İslam ümmetini temsil eder. Ümmetle milleti karıştıranlar da var.
Doğru.
Ümmet evet. bağışımız üstündedir.
Tabii.
O sevgili peygamberin ümmeti olmak kadar büyük bir şeref var mıdır? Ama
kesinlikle.
Millet şu anda sosyolojik manada Türk milleti de bir gerçek unsurdur.
Doğru.
Ve zaten kültür de deyince İslam Türk kültürüdür. Hiçbir zaman biz İslam'dan arındırılmış bir Türk kültürü müdafaa etmedik ki. Ama İslam öncesi dönemlerinde bile Türkler vardır, büyük medeniyet kurmuşlardır. Dünyanın en eski, en büyük medeniyetini kurmuşlardır. Ama İslam'la şereflendikten sonra artık onlar en yüce noktalara varmışlardır.
Doğru.
Ve İslamiyet, Türk milletinin Selçuklusunda, Gaznelisinde, Babürlüsünde ve Harzemşahlarında, ondan sonra Anadolu Selçuklusunda, Anadolu Türk Devletleri'nde, beyliklerinde, nihayet Osmanlı'da, şimdi de hamdolsun Cumhuriyet'te en güzel doğruğuna varmıştır. Onun için Türk-İslam kültürü demek de doğrudur. Evet. Türk-İslam ülkesi demek de doğrudur. Evet. Hatta bir adım daha ileri gideyim. Birilerinin Turancılık ırkçılık zannettiği Kızıl Elma da doğrudur.
Tabii.
Kızıl Elma demek sadece İslam'dan önceki Türklerin Turani bir iddiası demek değildir. Çok inceledim bunu ilmi şekilde. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin alperenleri de Kızıl Elma'nın bir parçasıdır.
Evet.
Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin o rüyasındaki Edebali'nin kızıyla evlendikten sonra rüyasında gördüğü Osmanlı ağacı da Kızıl Elma'dır.
Evet.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Hazreti Fatih'in İstanbul fethi de Kızıl Elma'dır. Eğer zehirlenmeseydi, Vatikan casusları zehirlendirmeseydi Roma'yı da fethedecekti.
Evet.
Ve işi bitirecekti. Kanuni'nin Viyana'sı da Kızıl Elma'dır. Elmadır. İkinci Abdülhamit Han'ın, Büyük Sultan'ın o İslam ideolojisi de Kızıl Elma'dır.
Evet.
Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi yapması da bir Kızıl Elma neticesinde olmuştur. Rahmetli Şehit Menderes'in Mutlu ve Müreffeh Türküsü, Türkiye'si.
Evet.
Rahmetli Şehit Turgut Özal'ın bana göre. Ben
bizce de aynı şekilde.
Ondan sonra onun da geleceğin Türkiye'si Kızıl Elma'dır. Şimdi de Sayın Başbakan'ın Hedef 2023'ü ve özellikle de beni çok heyecanlandıran, hiçbir bizim sosyalde var olmayacağız ama 2071
olur.
Yılı. O siz olursunuz.
Pardon.
Gençsiniz ama ben olamam.
Evet.
Ben bana Fatiha okuyorsunuz inşallah. Siz de 80 küsur yaşında olacaksınız o zaman.
Evet.
O da bir Kızıl Elma'dır.
Evet.
Ve size şunu söyleyeyim. Bu sadece bir milletin ırkçı anlayışı değil.
Çok doğru.
Bu ümmeti taşıyan, ayakta tutan Türk milletinin Kızıl Elması'dır.
Çok güzel söylediniz. Ağzınıza
onun da. İçin Türk İslam ülkesi önemlidir.
Evet.
Onun için hiç kimse boş yere kalkıp Kürtler kızacak bunlar. Kürtler de bizim kardeşimizdir. Zaten
kesinlikle.
Türk milletinin parçasıdır.
Kesinlikle.
Biz onları ayırt etmiyoruz ki. Türkiye'deki Araplar da öyledir.
Tabii.
Başka etnik gruplar da öyledir. Biz onları ayırt etmiyoruz ki. Türk milleti, zaten Türk milleti fikri ırk kavramıyla tanımlanmış bir fikir değildir. İnanç ve kültüre oturulan bir millet anlayışıdır.
Çok
onun
doğru.
için Türk İslam ülkesi, Türk İslam mefkûresi de fevkalade önemlidir. Onun için cihan hakimiyeti mefkûresi de önemlidir.
Doğru,
bu cihan hakimiyeti mefkûresi bir takım kavimlerin mefkûresi değildir. Bu İslam'ın mefkûresidir.
Çok güzel ifade ettiniz maşallah. Evet. Gerçekten. O zaman efendim bu doğrultuda baktığımızda, bu açıdan baktığımızda şimdi Türkiye'de uzun yıllardır sizin de malumunuz olduğu üzere Kürt-Türk düşmanlığı yaratılmak isteniyor.
Ne yazık ki.
Evet, üzerinden provokasyonlar yapılıyor. Tabii bu konuda Kürt kardeşlerimizin haklı olduğu noktalar yok mu? Hani yaşadıkları travmalar
geçmişle ilgili olarak.
Fakat biz her zaman şunu ifade etmek istedik. Onlara bunu sık sık ifade etmeye çalıştık. Bunu size yapan devlet değildi. Derin devletin içerisindeki bir takım odaklar bunu yapmışlardı. Ve dolayısıyla buradaki amaç...
Ve yurt dışındaki odaklar.
Ve yurt dışındaki odaklar. Bunu yapılırken buradaki amaç zaten devletle halkımızı düşman etmek, birbirine karşı karşıya getirmekti. Ve nitekim bu yaptıkları şeyde başarılı da olmuş oldular bir nevi.
Tabii.
Şimdi biz de diyoruz ki siz çok güzel ifade ettiniz zaten. Hiçbir zaman Türk milleti derken biz zaten hiçbirimiz bakıldığında... Türk kanı akması gibi bir şey değil mi?
Evet.
Hepimiz böyle melez, kimisi işte Çerkes oluyor. Kimisi
Türk'ün çok... imanı vardır, kanı
çok
değil.
Çok güzel, çok doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla biz siz konuşmanızın başında çok mükemmel ifade ettiniz. Asla bir kavmiyetçilik, asla bir kafatası.
Tabii,
ırkçılığı. Evet.
Hele ırk ayrımcılığı.
Değil mi?
Hiçbir
asla
zaman
bu değil.
Türk milleti bunu yapmamıştır.
Tabii, asla bu değil. O zaman buna prim verilmemesi gerekiyor. Geçmişte yaşananlar geçmişte kalmış. Biz bu konuda onlardan, Kürt kardeşlerimizden zaten muzdarip olduğumuz, yani bu yaşanın, onların yaşadıkları acılar dolayısıyla o acılarını paylaştığımızı ifade ediyoruz. Keşke fırsat, hani imkan olsa geri dönsek de onları telafi edebilsek, ama yaşanmış. Sonuçta şunu da ifade ediyoruz. Bizler de yaşadık. Biz de İstanbul'un merkezinde baskınlara uğradık, işkenceler gördük. Ben bizzat bir hafta emniyette kaldım, işkence gördüm, arkadaşlarım aynı şekilde. Ama asla bu bizim devletimize baş kaldırmamız, asla ve asla zihnimizden bile geçiremeyiz böyle bir şeyi. Dolayısıyla aynı şeyi Kürt kardeşlerimize de salık veriyoruz ve diyoruz ki bunun üzerinden bir şeyler yapmayı planlayanlar, çıkar sağlamayı, Türk milletini bölmeyi planlayanlar, bunlara müsaade etmeyelim asla, bu oyunlara gelmeyelim diyoruz. Özellikle de son günlerde sizin de malumunuz olduğu üzere Güneydoğu'da bir şey var.
Tabii tabii.
Bir hareketlenme söz konusu. Bu konuda neler söylemek
çok
istersiniz?
Çok haklısınız. Evvela şunu söyleyeyim. Sizin camianızın,
evet,
başta saygıdeğer lideriniz olmak üzere, Güneydoğu konusundaki hassasiyetinizi candan gönülden tebrik ediyorum.
Sağ olun.
Allah sizden razı olsun.
Sizden de teşekkür ederiz.
Bakınız, insanlar birbirini sevmeyebilir, birbirinden hoşlanmayabilir, birbiriyle ilgili tenkitleri, beğenmedikleri görüşleri olabilir. Evet. Ama mutlaka bu millete, evvela bu dine, bu millete, bu insanlara, bu vatana, bu millete, başbakan ne güzel söylüyor. Tek millete,
tabii,
tek bayrağa, tek vatana, tek devlete sahip çıkmak
mecburiyetindeyiz.
Evet. Bu sadece bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevcudiyeti değil. Dünyadaki bütün Müslümanların mevcudiyeti bakımından fevkalade önemlidir. Evet. Onun için bu hassasiyetinizi tebrik ediyorum. Dediğim gibi maruz kaldığınız haksızlıklara rağmen. İkincisi, şunu hemen altını çizeyim. Türk milleti, Türkler hiçbir zaman aslında kendi parçaları ve kardeşleri olarak terakki ettikleri ve esasen de öyle olan Kürtlere hiçbir dönemde zulmetmemiştir. Hı hı. O zulümler, Kürtlerin de maruz kaldığı zulümler maalesef 1923'ten sonraki, hı, yanlış bir dikta dönemi anlayışının zulümleridir. Hiçbir şekilde halklar arasında böyle bir çatışma zaten, evet, meydana gelmemiştir ki.
Doğru.
Hatta binlerce şehide rağmen o şehitlerin cenazesinde siz kahrolsun Kürtler diye bağırıldığını hiç işittiniz mi?
Asla.
Hayır.
Tabii.
Halbuki çok aşırı telakki edilen milliyetçi unsurlardır bunlar. MHP'liler de dahil kimse böyle bir şey yapmamıştır.
Yok, yapmadı tabii.
Kahrolsun PKK denilmiştir. Doğru. O kadar. Hı hı. Çünkü bu son derece yanlış olurdu.
Evet.
O dönemde bir de şunu söyleyeyim, altını çizeyim. O dönemde, tek parti döneminde sadece Kürtler değil, Türkler de, diğer unsurlar da baskı altında, zulüm altında olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim yasak diye, diye toplanmıştır. Sadece Güneydoğu'da, Doğu'da değil, Türkiye'nin her yerinde Kur'an-ı Kerimleri halk toprağa gömmüştür. Devlet toplaması
diye. Ne yazık
ki. Böyle bir dönem geçirdi.
Evet.
Türk müziği radyolardan yasaklanmıştır.
Evet.
Bunlar yanlıştır. Bazıları iyi niyetlice olsa yanlıştır.
Yanlıştır gayet.
Ama bütün bunları istismar edip, ortaya çıkıp ve asimilasyon propagandasını istismar edip, Kürtçülük yapmak, Kürt ırkçılığı yapmak, bölücülük yapmak, hele terörü ortaya çıkarmak ve silahlı terör vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölüp parçalamaya çalışmak hiçbir zaman mazur görülemez.
Evet, kabul edilemez. Aslında.
Vatan ihanetidir.
Evet.
Bunları yapanlar da mutlaka nasihat edilmelidir, hidayete erişilmek istenmelidir. Gerekirse masum, problemsiz talepleri karşılanmalı, ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan. Onlara istedikleri vermelidir, zaten veriyoruz.
Zaten veriliyor, verildi.
Ama onun ötesine geçip de başka tavizler veremeyiz.
Evet, bu çok
silah zoruyla, bu çok tehlikelidir.
Evet.
Ve şunu da söyleyeyim, PKK bir sadece güya Kürtlerin hakları için uğraşan bir bağımsızlık savaşçısı, öyle diyor BBC. Hı. Değil.
Asla.
PKK dünyanın en büyük mafya örgütüdür. Hı hı. Şu anda 25 milyar dolara hükmediyorlar.
Evet.
İstihbarat kaynaklarıyla sabittir. Ve Türkiye'nin düşmanları, Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine zarar vermek, engellemek isteyenler, zarar vermek isteyenler, Türkiye'yi çekemeyenler, hatta hala Osmanlı'nın korkusu içinde olanlar Türkiye'yi parçalamak için bu zavallı kişileri piyon olarak kullanmaktadır. Onun için çok bakmak lazım. Çok dikkat etmek. Bakınız, PKK terörü. Ne yazık ki PKK, KCK, BDP.
Evet.
Şimdi HDP.
Doğru.
Hepsi aynıdır. Mesela BDP milletvekili efendim siyaset yapıyor. Hayır. BDP PKK'nın bir organıdır. Parti şeydeki parlamento içindeki bir frontudur. Bir önüdür.
Doğru.
Ve BDP bir normal siyasi parti değildir. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Gayet. Yeter ki milletimize, insanımıza zarar vermesin.
Evet.
Biz Türk-Kürt ayrımı hiçbir zaman yapmadık. Bundan sonra da yapmayız.
Tabii.
Onlar bizim canımız, ciğerimiz, öz kardeşlerimiz.
Çok güzel. Tabii.
Gayet tabii. Evet. Zaten onlarla ayrımımız çok fazla yoktur ki. Hı-hı. Dikkat ederseniz hep bizim milletimizi bölmeye çalışıyorlar. Hep ayrı noktaları göstermeye çalışıyorlar. Ayrı nokta diye görülebilecek tek dil var. O da çok çeşitli mahalli lehçelerden ibaret bir dil.
Evet.
Ben bütün Kürt lehçelerini bilirim. Bazen çeşitli yerlerdeki Kürtlere tercümanlık yaparım.
Öyle mi? Bunu
tabii,
biliyorum özellikle.
Biliyorum çünkü ben bütün Güneydoğu'yu, Güneydoğu'yu, bütün vatanımı da gezdim elhamdülillah.
Güzel, maşallah.
Bütün Osmanlı coğrafyasında da ayağımın değmediği yer kalmadı.
Maşallah.
Kürtler fevkalade temiz insanlardır, misafirperverlerdirler,
dindardırlar.
Çok dindarlar. Büyük kısmı Şafii mezhebine mensuptur.
Evet.
Gerisi Hanefi mezhebidir.
Evet.
Aslında Alevi Kürt yoktur. Türkmen Alevileri vardır. Evet. O Alevi Kürt denilen kimseler ne yazık ki bazıları tam olarak ihtida etmiş etmemiş eski Ermeniler. Hı hı. Bazıları da aslında kendi menşeini bilmeyen Türkmen, Alevi Türkmen kabileleridir.
Evet.
Ve bu Türkiye'yi bilmek lazım. Ben size tek tek coğrafyayı çıkarırım. Nerede, ne kadar yaşıyor, ne yapıyor onları söylerim. Hı hı. Bazı Türkmen kabileleri, aşiretleri de zaten Kürt zannediyorlar kendilerini. Hiç önemli değil bizim için. Hepsi bizim canımız, ciğerimiz.
Evet.
Arada bir dil farkı var. Ona da işte diyen istenen dili kullansın dedik. Hiç kimse kalkıp da zorlamadı ki.
Evet.
Bu Evren Paşa en son zulmetmeye kalktı. O zaman benim de verdiğim önergeyle rahmetli Özal döneminde Kürtçe konusundaki o baskıları tamamen kaldırdık. Ama resmi dil yapamayız.
Yapamayız.
Çünkü aslında bir milli üniter devletin sadece bir dili olur. Bırakınız üniter devleti, Amerika Birleşik Devletleri gibi 72 milletten meydana gelen, Yamalı Bohçaya benzeyen bir imparatorlukta bile bir tek resmi dil var, İngilizce.
Çimentodur.
Tabii senelerdir İspanyolca gibi çok eski, İngilizceden de eski bir dili ikinci dil yapmaya çalışıyorlar, kabul etmiyor Amerikalılar. Niye etmiyorlar? Çünkü parçalanır.
Tabii.
Bunu yapanlar parçalanmıştır. İşte Yugoslavya yaşamıyor.
Doğru.
Sovyetler Birliği çökmüştür. Belçika ikiye ayrılmak üzeredir. Koskoca İngiltere bile ayrılmaya başlamıştır. Biz Türkiye'yi ayakta tutamayız. Resmi dil bir tektir, o da Türkçedir. Ama Kürtçeyi alırız. İsterlerse öğretiriz çeşitli lehçeleri.
Evet.
Zaten tek Kürtçe yok.
Evet.
Bizim Kürtlerimiz gidip Erbil'de Soranice'yi görüyorlar. Kendileri Kırmonçi'nin bir lehçesini konuşuyorlar. Mesela Zazalar esasında Turani'dir. Türk esasıdır ve Zazazan'ın Kürtçeliği silgisi yoktur. Zazazan başka bir dildir, başka bir ırktır. Ama hepsi de bizim milletimizin parçasıdır.
Evet.
Biz onun dışında ayrılık noktasını görmüyoruz.
Evet.
Öflerimiz aynı, şarkılarımız aynı, ağıtlarımız aynı. Biz beraberiz.
Kız alıp kız vermişiz. Evet.
Başka hiçbir ayrı unsurun arasında böyle bir şey yoktur. Benim bir sürü Kürt akrabam var. Hepsi de benim canım ciğerimdir. Daha geçen gün yeğenime bir Kürt gelin aldık.
Ne güzel.
Çok da seviyoruz.
Tabii ki, ne güzel.
O da bizi
maşallah
seviyor.
Tabii ki.
Yani bizim böyle bir sevgi esasına dayanan bir birliğimiz var.
Tabii.
Kimse bunu bozamaz. Bozdurmayız bunu.
Doğru.
Bütün mesele açıktır. Niye, ne yapmak istiyorlar biliyor musunuz? Zaten siz çok iyi biliyorsunuz. Bir de sizin seyircilerinizin önünde tekrarlayayım.
Tabii.
Evvela işte geçmişteki yapılan haksızlıkları, zulümleri sadece Kürtlere değil.
Evet.
Kürtlere de dediğim gibi. Maalesef dikta dönemleri böyle oluyor.
Evet.
Yapılanları ortaya çıkarmak, ezilmişlik psikolojisini ortaya koymak ve tahrik etmek, bölücülük yapmak, ırkçılık yapmak. Hı. Ondan sonra evvela bir takım basit kültürel sosyal taleplerde, ekonomik taleplerde bulunmak. Tamam, kabul ettik hepsini.
Evet.
Hepsini kabul ettik.
Evet, doğru.
Ama eğitim yaptırmayız. Siz gidersiniz özel okullarda yaparsınız.
Tabii.
Ama eğitim falan yaptırmayız. Böyle bir şey olmaz. İki, bununla kalmıyorlar. Hemen başladılar sonradan özellik demeye.
Evet. Evet. Bunu sık sık telaffuz etmeye başladılar.
Evet, mahalli idarelerin güçlendirilmesi ayrı bir konudur.
Evet.
Şimdi mahalli idareler özellik şartından gidiyorlar. Türkiye çekinceler koymuştur. O muhalefet şerhlerini kaldırmaya çalışıyorlar. Şimdiki aşamada, mehalede onu kaldırmak isteyecekler.
Bu Büyükşehir Yasası'ndaki.
Büyükşehir Yasası da ayrıca yanlıştı.
Evet.
Ben Sayın Başbakan biliyorsunuz hep destekliyorum.
Biliyorum.
Ama o işi doğru yapmamıştı.
Biz de aynı şey.
Doğruya doğru yanlış. Kaç tane yazı yazdık.
Evet.
Aslında neticeyi de görmüştür. Mardin'de gitti.
Evet.
Van'da gitti.
Doğru.
Diyarbakır'da kazanılamadı. Evet. Sanki o da bir ayrı Kürt bölgesi gibi
aynen
bir şey oluştu.
Aynen öyle. Sarıya boyanmış diye şey.
Tabii olur mu böyle bir şey? Onun için ama müze çok güzel şeyler de yaptı Sayın Başbakan. Onu da inkar etmemek lazım.
Kesinlikle.
Şimdi burada ondan sonraki aşamada da federatif sistemi gitmek
evet.
isteyecekler.
Evet, basamak değil mi?
Sonra da bağımsız evet. devlet olmaya gitmek isteyecekler.
Evet.
Ve bin yıllık Türk diyarı Diyarbakır'ın merkezliğinde, Altıkoğulların merkezi, Diyarbakır'ın merkezliğinde, başkentinde ayrı devlet kurmak istiyorlar. Buna da yetinmeyecekler. Büyük Kürdistan hayali var.
Çok doğru.
İran'da 6,5 milyon Kürt yaşıyor. 4,5 milyon Irak'ta yaşıyor.
Suriye.
900 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye'de de o da hep palavra atılır. Açık arttırmaya tabi oldu. Halbuki tek tek inceledim. İlmi evet. şekilde hiçbir zaman Türkiye'deki Kürt sayısı %10'un üstünde değildir.
Evet, bunu böyle yansıtmıyorlar.
Tabii, tabii ki, evet. 6,5 milyon 7 milyon civarındadır. Gene evet. en fazla Türkiye'dedir. Hepsini toplasanız 20 milyon civarında dünyada Kürt vardır. İsterse 200 olsun, Müslüman olsun, benim başımın üstüne.
Kesinlikle, tabii
bir şey
ki.
Demiyorum.
Gayet tabii.
Ve şey olsun, Türkiye'nin düşmanı olmasın. Kesinlikle. O bizim için yeterli. Siz evet. bunu kalkıp parçalamak istiyorlar. Ve bunu maalesef ne yazık ki tek tek devlet saymayayım. Ama birçok devlet de açıkça hem de istihbari şekilde destekliyor. Çünkü Türkiye başka türlü mani olamıyorlar. Türkiye evet. gittikçe küresel güç olmaya doğru gidiyor.
Evet.
Önüne de bunu çıkarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla benim Kürt kardeşlerim de bindiği dalı kesme durumuna geliyor. Aslında PKK-BDP'yi destekleyen doğru dürüst Kürt de yoktur. O 7 milyon civarındaki Kürt kardeşimizin
evet.
ki bence Türk milletinin en güzel parçalarından
çok doğru,
biridir.
Çok güzel ifade.
Onların,
evet.
onların hemen hemen %90'ından daha fazlası, hemen hemen de değil, çeşitli araştırmalara göre %93 aslında kendileri bu milletin, bu vatanın bir parçası olarak kalmak istiyorlar. Ayrılma taraftarı olanlar %7'yi geçmiyor.
Evet.
Hatta bu BDP PKK'ya oy verenler, ki %6 en son seçimde biliyorsunuz,
evet, evet.
onun bile baskılar, terör endişeleri kalksa ancak %1,5'u Türkiye'nin bu şekilde ayrılmasını istiyor.
Doğru.
Onun için biz buna katiyen müsaade etmeyiz.
Evet. Bu çok edilmesi gerekiyor efendim değil mi? Bunun tabii. çok vurgulanması.
Bunu herkes
evet.
bilsin.
Evet.
Böyle eski Marksist, yeni
evet.
liberal geçinen,
evet.
öyle bak ben ne aydınım, hı. ne liberalim, hürriyetçiyim evet. diye ondan bundan iltifat almak için
evet.
kendi milletine ihanet edenler dinlesinler kulaklarını
evet.
açsın.
Çok doğru.
Biz bu devleti, bu Çanakkale, 250 bin Çanakkale şehidi, 253 bin,
evet.
280 bin Yemen şehidi. Ve daha hepsini sayabilirim size.
Evet.
Ve sonunda İstiklal Harbi şehitlerinin kanlarıyla suladık.
Çok doğru.
Bu toprakların her metrekaresinde evliyaların, şühedanın, evliyanın kanı vardır, kabri vardır, mezarı vardır. Kimseye vermeyiz. Kimse bunu hiç ummasın. Bakın ben 68-69 yaşına geldim.
Maşallah.
Alırım dedemin Gaziantep müdafasındaki kullandığı tüfeği, dedelerimin.
Evet.
Daha çıkarım.
Aynen biz de
ben de yaparım bunu.
Aynen çok doğru.
PKK yapıyor
evet.
da ben mi yapamayacağım?
Evet, doğru.
Yani adamlar şunu yapıyorlar. Bak bak biz ne güzel şey ettik. Güya savaştık, mavaştık.
Evet.
Türkiye gibi koskoca devleti de diz çöktü. Yok öyle
yok.
Bir şey yok.
Evet.
Öyle bir şey yok. Aslında başbakan bu görüşme süreci meselesinde acele etmiştir. Hata etmiştir.
Evet.
Kaç defa yazdım çizdim.
Evet.
Kendisine de arz ettim.
Evet.
İki ay daha bekleseydi bitiyordu bunlar.
Evet çok doğru.
1 Mart tezkeresinde de hata edilmiştir. O zaman başbakan da yoktu. Sayın Gül başbakanlık yapıyordu. Hepsiyle tek tek gittim, görüştüm.
Evet.
Bu yanlış. Burada mesele İslam, Hristiyan meselesi değil. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bu konuda yardımcı olmak lazım.
Evet.
Irak'a girmek lazım. Ve PKK'dan temizlemek lazım. Kerkük'te, Musul'u da bizim zaten topraklarımız almak lazım diye.
Evet.
Fakat efendim güya biz Müslüman kanı dökecekmişiz. Kardeşim orada 1.600.000 tane Müslüman şehit edilirken neredeydin o zaman? Seyirci kaldın. Eğer sıkıyorsa affedersiniz girersin karşısına çıkarsın Amerika'nın mani olursun. Bu gücün var mı? Yok. O zaman bırak git menfaatlerini koru. Öyle yapmadık. Efendim biz tabut her gün askerler gelirmiş şehit dedi. Her gün askerler geldi ama PKK militanlarının şehit ettiği askerler geldi. Oradaki kavgadaki şehitlerimiz çok gelmedi. O Felluce katliamı Amerikan ordusunun yaptığı meydana gelmezdi o zaman. O zaman Kerkük'te Musul bu şekilde Erbil eski Türk şehirleri ve devletlerin bulunduğu yerler bir takım peşmergelerin fink attığı yerler haline gelmezdi. Büyük bir hata yapılmıştır. Şu anda Suriye'de de hata yapılıyor, geç kalınıyor. Daha doğrusu kalındı. Artık zaman da geçti. Bundan sonra Rusya'ya rağmen müdahale çok zor. Bu konularda biraz daha aktif olmak lazım. Görüşme sürecine tekrar dönersek, evet. Görüşme süreci konusunda da hata şudur. İki ay daha kalsaydı zaten PKK militanı sayısı dünyadaki 1000'in altına inmişti. Evet. Türkiye'deki de 500'ün altına inmişti. Evet. İki ayda bu iş bitecekti.
Doğru söylemişsiniz.
Fakat dayanmadılar, beklediler, beklemediler. Sayın Başbakan'ın etrafındaki bir takım tipler yanılttılar onu. Yanıltılar. Görüşme sürecini başlattılar. Görüşme süreci iyi oldu mu? İyi olduğu taraf da var. Tabii kan akması durdu. Evet. O bakımdan iyi bir
bu
şey diyemeyiz.
Zaten en fikir oldu.
Ama görüşme sürecinin neticesinde Kürtçüler, bölücüler taviz bekliyorlardı. Evet, ama ben başbakanı tanıyorum. Hı-hı. Başbakan, benim bildiğim başbakansa milli birlikten taviz vermez. Hala ortada tek diye dolaşıyor.
Evet, evet. Evet. O yüzden kendisine güveniyor.
Bu akılsız adamlar Hı-hı. onu umdular.
Evet.
Ama şimdi daha dün 3 saat gidiyorlar İmralı'da. Bir takım o hain adamlarla beraber 3 saat konuşuyorlar. Bir de çıkarken Apo dedi ki diyorlar.
Evet.
Bebek katili için. Efendim bu böyle giderse biz tekrar saldırırız filan. Şu terbiyesizliğe bak.
Çok.
Sen kim oluyorsun yani? Sen kim oluyorsun? Biz tükürüğümüz de boğarız
seni. Çok doğru.
Biz büyük devletiz. Büyüklük yapıyoruz da bir şey Kesinlikle. Yapmıyoruz. Bir de Kürt kardeşlerimizi üzmemek için bir şey yapmıyoruz. Bu kadar basit.
Evet.
Ama bundan sonra dikkatli olmalıdır.
Evet.
Güneydoğu son derece önemli. Sizinkilerin söylediği gibi, liderinizin de dediği gibi Türkiye tehdit altında ve tehlike altındadır. Açıkça altını çizerek söylüyorum. Türkiye bölünme tehlikesi altındadır.
Çok doğru.
Bu özellik meselesine çok dikkat etmek lazımdır.
Evet.
Şu anda ne yazık ki Güneydoğu'da devletin hakimiyeti asgariye inmiştir. Bir takım militanlar ortaya dolaşmaktadır. Görüşme süreci başlamadan evvel 1000'in altına inen bütün dünyadaki Kuzey Irak dahil terörist sayısı bugün 4000'e yaklaşmıştır yeniden.
Çok
son derece büyük bir tehlike vardır.
Çok doğru.
KCK zaten serbest bırakılmıştı. Onun için akıllı olmak lazım. Ben demiyorum ki hemen vuralım, kıralım, öldürelim, böyle demiyorum.
Evet.
Ama bu konuda taviz vermeyeceklerini bunlara anlatmak lazım.
Evet.
Eğer yine silaha sarılırlarsa biz de bu sefer 30 sene geçti ama mücadeleyi terörle çok iyi öğrendik.
Evet.
Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı vardır, Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Darbe yapmadığı zamanlarda başımızın üzerindedir. Ondan sonra Türkiye'nin çok çeşitli güçleri vardır.
Evet.
Sonuna kadar gideriz. Bunlara da papuç bırakmayız. Türkiye'yi böldürmeyiz. Böldürmeyeceğiz sonuna kadar.
Evet, kesinlikle.
Ve bu milleti birbirinden ayıracak taviz vermeyeceğiz.
Evet.
Sizin söylediğiniz gibi o birliği kimse bozamayacak.
Evet.
Buna mani olamayacak. Evet. Çünkü bütün gayretlerine rağmen Türkler, Kürtler birbirine saldırmıyor.
Evet, kesinlikle.
Bütün gayretlerine rağmen komşular birbirini seviyorlar hala.
Evet, evet.
Çünkü hepsi birden o sevgililer sevgilisini seviyorlar.
Çok doğru. Ortak ondan paydamız çok büyük, çok önemli.
Ortak paydamız çok büyük.
Evet.
Bu büyük payda varken nasıl birbirimizden ayrılırlar? Ayrılıp da ne yapacaklar? Çok iyi biliyorlar. Şu anda biliyor musunuz? Kalkmış o belediye başkanı seçilen Diyarbakır'da. Neydi adı bilmem, adı değmez. Ondan sonra kalkmış diyor ki ben Batman Petrol'ün %20'sini isterim diyor.
İşte buyurun. Evet.
Sen kim oluyorsun? Sen o zaman söylerler adama. Ben ekonomistim, planlamada kaç sene çalıştım. Evet. Turgut Bey'in yaptırdığı bana bir çalışma var.
Evet.
Biz Güneydoğu'ya, Güneydoğu'nun harcadıklarının 5 mislini götürüyoruz. Yani Güneydoğu'nun ürettiği, kendi tükettiğinin Güneydoğu'nun ürettiği 1/5'idir. 1/4'ü nereden geliyor? Türkiye'nin diğer bölgelerinde kazanılanlardır. Onlara veriyoruz.
Doğru.
Helal olsun, vermemiz lazım. Çünkü az gelişmiş bir bölge.
Doğru.
Bunu yapmalıyız.
Ama
ben
yapıyoruz.
Onu çok yapmıyorum.
Yapıyoruz.
Yapıyoruz.
Evet.
Bırakın petrol meselesini. Türkiye eline eteğini çekse siz aç kalırsınız kardeşim.
Tabii, tabii.
Daha
Türk
doğrusu
kardeşlerimiz olur olan.
Bizim kardeşlerimiz aç kalır.
Doğru.
Onun için böyle biz petrol, metrol bilmemesi vermeyiz. Özellik de vermeyiz. Bayrak da tanımayız.
Evet.
İstediğiniz dili konuşun kardeşim. Hı-hı. O bizi ilgilendirmez. Hürriyet dediğinizde sonuna kadar sahipsiniz.
Evet.
Eşit vatandaşsınız zaten. Aksini söyleyemezsiniz.
Evet.
Bu milletin başına cumhurbaşkanı olabilirsiniz.
Kesinlikle.
Oldunuz zaten.
Tabii.
Başbakan olabilirsiniz. Oldunuz
zaten.
Rahmetli Ecevit Kürttü.
Evet. Evet.
Asıl olarak. Hı. Ama aslan gibi Türk milletçisiydi. Evet. Kim ne derse desin. Solcu olduğu için çok hoşlanmazdım o tarafından ama aynı şekilde. İsmet İnönü'nün bir tarafı Kürttü. Ama İsmet İnönü'ye birçok maalesef yanlışları yapmıştır. Evet. Ama bu konuda çok sağlam olmuştur. Rahmetli Özal Türk'tü. Ona teyzem Kürtçe konuştu filan lafı empatiyle alakalı. Evet. Ailesini tanıyordu.
Biz Kürt olarak biliyorduk.
Yani. Hayır, evet, Türk. Evet. Anası da, babası da tam Türk'tü. Evet. Şeye gelince, efendime söyleyeyim, Cemal Gürsel'e gelince, Cemal Gürsel de yarı Kürt, yarı Türk'tü. Evet. Ama hiç önemi yok.
Hiçbir önemi Başbakanım yok. Hiçbirinin önemi yok tabii ki.
Benim en yakın arkadaşlarım var işlerinde Kürt olan Türk milliyetçisi.
Kesinlikle.
Vatanseveri insanlar var yani. Evet. Onun için bizi birbirimizden ayıramazlar, ayıramayacaklar. Evet. Hiç uğraşmasınlar boş yere. CIA ile, Neokon'uyla, Mossad'ıyla, Siyonistleriyle uğraşmasınlar. Biz onları çok yakından tanıyoruz. Türk milleti büyük bir millettir. Bu vatanı kimseye parça attırmaz, bölmez. Yeter ki bizim aydınlarımızın, bizde Türkiye'de aydın ihaneti var.
Evet.
Aydın Hanım,
çok
bizim problemimiz
ediniz.
Bu. Evet. Bu yeni değil. Evet. Ta Tanzimat'tan beri aydın ihaneti var.
Evet, doğru, bu da doğru.
Bu millete halkı hiçbir zaman ihanet etmemiştir. Aydın ihanet etmiştir.
Siz yıllarını siyasete vermiş, devlet hizmetine vermiş, çok büyük devlet tecrübesi olan, devlet terbiyesi olan, çok dediğim gibi... Bizim için çok önemli bir insansınız.
Çok teşekkür ederim.
Bakın, bölünme konusundaki hassasiyetinizi çok mükemmel bir şekilde ifade ettiniz. İşte sizin gibi kişilerin sayısı artmış olsa, bu net bir şekilde böyle ifade edilmeye, kamuoyunda sık sık dile getirilse, karşı taraf bu konudaki kararlılığımızı anlasa, ki Adnan Bey de aynı sizin gibi çok net bir şekilde bu kararlılığı ifade
Tabii.
eden bir insandı.
Allah razı olsun.
Evet, sizden de aynı şekilde, Adnan Bey'den de aynı şekilde. Ama bu kişilerin sayısının da artması ve bir duvar gibi bizi, yani karşılarında bir duvar olduğumuzu görmeleri gerektiği kanaatindeyim.
Çok haklısınız. Tamamen aynı kanaatteyim. Ve o zaman daha müşahhas tenkit edeyim, istemediğim.
Evet.
Şimdi Sayın Başbakan Türk.
Evet.
Olmaya bilir. Bazıları Gürcü mürcü dedi. Hayır, Türk.
Evet.
Yedi sülalesini biliyorum. Evet. Kendisi de bunu söylemiştir.
Evet.
Gocunmuyor da Türk'üm demeye. Ama Sayın Başbakan'a birileri gitmiş demiş ki çok fazla Türk mülklersen ötekiler alınır filan.
Evet.
Bu böyle yanlış bir şeye sahip Sayın Başbakan. Ben buna iştirak etmiyorum, bu hassasiyetine.
Evet. Evet.
Biz zaten diyoruz, Türk milleti deyince Türk milleti bir üst kavramdır.
Çok doğru.
Aynı Osmanlı gibi.
Evet.
Ve içinde hepsi vardır. Hepsini kastediyoruz.
Evet.
Ama Türkiye milleti olmaz. Ayrılmıyor.
Olmaz.
Öyle saçma şey olmaz.
Sayın Bakanım
Türkiye'lik
çok güzel söylediniz.
Türkiye'lik olmaz.
Evet.
Sadece coğrafyaya bağlı bir vatan, bir millet olur mu? Böyle saçma olur mu?
Evet.
Amerikan bile buna Amerikanım diyor, ben diyor.
Doğru.
Amerikalı biz diyoruz.
Doğru.
Ama Amerikanım diyor. Ben İngilizim diyor.
Doğru.
İngilizlilik olur mu hiç?
Evet.
Fransızlılık olur mu?
Tabii.
Fransa milleti olur mu? İngiltere milleti olur mu? Adama gülerler ya. Böyle kültürsüzlük,
Tabii.
bu kadar çapsızlık olur mu? Kok, kalk, niye? Bütün mesele şu. Türk lafını kaldırmaya
tabii,
çalışıyor.
Tabii. Bu da bir basamak zaten.
Tabii.
Değil mi?
Türk milleti lafını kaldırmaya. Bunlar Türk düşmanıdır.
Evet.
Buna alet olmamak lazım. Ama zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Başbakan da bu konuda yanlış yapmışlar, bazı tavizler vermişlerdir. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı hala Kürt sorunu diyor. Halbuki kendisine
tabii,
bizzat arz ettim.
Tabii.
40 yıllık dostum,
bu
çok severim. Dedim ki efendim, devletin belirli hakkı, ben Kürt sorunu diyebilirim. Ben burada bir yazarım, otururum yazarım icabında.
Evet.
Bunu diyenler olabilir. Ama devletin belli makamlarına çıkmış kimseler, Cumhurbaşkanı, Başbakan makamında oturan kimseler Kürt sorunu diyemez. Niye? Nitekim Sayın Başbakan dedi, şimdi hiç demiyor. Dikkat
demiyor,
ediyor mu?
Demiyor tabii.
Çok güzel.
Evet.
Yani ben dedim diye değil tabii.
Evet.
O da anladı
evet.
çok daha yanlış olduğunu böyle bir tabirin. Elbette Türkiye'de Kürtlerin sorunu vardır.
Hı hı.
Türklerin de vardır.
Tabii.
Ama bu bir kavmi sorun değildir ki. Ama siz Kürt sorun derseniz Cumhurbaşkanı olarak, Başbakan olarak, o zaman uluslararası platformlarda sorun diye kabul ettirmiş
tabii,
olursunuz.
Tabii, tabii.
Herkes de demeye başlar.
Doğru.
Güneydoğu sorunu vardır Türkiye'nin.
Evet.
Terör sorunu vardır Türkiye'nin.
Evet.
Orada yaşayan Kürt kardeşlerimizin ve Türk kardeşlerimizin diğer unsurların
Doğru.
sorunları
evet.
vardır.
Evet.
Amenna. Ama Kürt sorunu
evet.
derseniz,
evet.
hele İngilizce Fransızcasını düşünün. Sizler
Doğru.
aydın insanlarsınız.
Doğru.
O zaman çıkıyor ortaya.
Çok
o Ermeni sorunu lafı da öyle çıktı.
Evet.
Osmanlı da öyle parçalandı.
Evet,
onun için çok dikkat etmek lazımdır. Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur. Türkiye'de Kürtlerin bir eşitsizlik problemi asla yoktur. Fakir meselesi ise ona coğrafya problemi vardır, fizik problemi vardır. Biz de onu telafi edeceğiz. İnşallah Hakkari'yi bir Manisa haline getireceğiz.
İnşallah. Ya Paris onu olsun diyoruz.
Paris olsun yani. İnşallah. Evet, evet. Paris ne oluyor? Paris ne ya? Ben gittim Paris'e, hiç rahat yok. İstanbul'un bir şeyi olmaz.
Doğru.
Efendim, zekatı bile olmaz
doğru.
Paris.
İstanbul'a kıyas olmaz. Haklısınız bunda. Doğru.
Onun için evet. Ben bu meselelerde evet. Yanlış yapıldığını düşünüyorum. Bir de bir takım adamlar var. Ya adam oturuyor. Sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır. Ve Kürtlere zulüm yapılmıştır filan. Açıkçası PKK'yı destekleyen tipler var.
Evet.
PKK'nın saldırılarında haklıdır, bunu yapmasaydı bu haklar verilmezdi diyenler var.
Doğru.
Tam tersine eğer PKK bunu yapmasaydı belirli konulardaki liberalleşmeler çok daha önceden olabilirdi. Yanlış evet, bunlar evet, bütün bu teoriler.
Evet, evet.
Ne yazık ki Sayın Başbakan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, bir takım Sayın Devlet Büyükleri'nin etrafında Kürtçü, ırkçı, bölücü tipler var. Ve bunlar yanlış doğru. Yönlendirebiliyorlar.
Evet.
Ama çok şükür ki, Allah'a çok şükür Sayın Başbakan
evet.
Hiçbir zaman, zaman zaman bence yanlış politikalarda uygulasa hiçbir zaman Türk milletinin birliğinden, beraberliğinden taviz vermedi.
Biz de bu noktada kendisine çok evet. Evet,
güveniyoruz. Evet, kendisi bizim emniyet sübalimizdir.
Evet, evet, evet.
Kendisine güveniyoruz.
Doğru.
Bu şekilde devam etmesini istiyoruz.
Evet.
Hiçbir zaman özellik mezellik
asla.
Kimse beklemesin.
Doğru.
Avuçlarını yalarlar.
Evet.
Başbakan müsaade etse
evet.
Cumhurbaşkanı
evet.
Müsaade etse
bu
milletin başında kalamaz o zaman.
Evet, kesinlikle.
Bu millet, bu kesinlikle. Millet buna müsaade etmez.
Etmez. Evet.
Dedelerinin kanlarıyla sulanmış bu vatan evet. Topraklarında.
Evet.
Parçalattırmayız kimseye. Evet. Ben tarihçiyim. 15 senedir tarih yapıyorum.
Maşallah. Evet.
O 21 ciltlik Türkler diye okudunuz filan,
evet.
Osmanlı filan. Hepsini ben hazırladım elhamdülillah. Evet. Daha bir ay sonra da gidip Bişkek'te Türk dünyasına hizmet ödülü alacağım
çok
inşallah.
Güzel, bravo.
Bunları hep yapıyorum. Şimdi gördüğüm şudur. Bunu da ölmek için değil, şunun için söylüyorum. Bu meselede Ermeni konusunda da, Kürt konusunda da, diğer konularda da Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyenler hep
evet,
oldu.
Evet.
Bu bir lüzumsuz endişe, bir paranoya değil. Biz kendimize güveniyoruz. Ne kadar uğraşsınlar, bölünmeyeceğini de biliyoruz.
Evet.
Ama bizim bu şuurumuz, bu mücadelemiz, halkın bu şuurun neticesinde bölünmeyecek. Yoksa eğer bir takım şuursuz kimseler kalsa çoktan bölünmüştü. Şu basına
doğru,
dönüp
doğru.
De bakınız.
Tabii.
Bir tarafta eski Marksist, yeni liberaller. Ben diyorum ki Nasrettin Hocam bir lafı var. Eski ayları ne yaparlardı? Böyle kırpıp kırpıp yıldız yaparlar demiş. Hı. Eski Marksistleri ne yaparlardı? Kırpıp kırpıp liberal yaparlardı diyorum ben. Yani şimdi her liberale söylemiyorum ama hepsine dikkat edin. Hiçbir milli endişeleri yok. Böyle saçma şey olur mu? Sonra bu tarafa bakıyorsunuz. Bir de başımıza İslamcı liberaller çıktı.
Doğru.
Ya İslamcı tamam başımızın üstünde. Evet. Ama tek tek şimdi söyleyip de dostlarımın gocundurmak evet. istemiyorum ama adam kalkmış bir tanesi diyor ki Türk lafı yeni çıktı diyor. Yahu bu kadar cahil olmak için diyor.
Tabii, tabii.
Ancak bunun ilmini yapmak gerekir diyor. Yani bu cehaletin ilmini. Yahu Divan-ı Ligat-ı Türk, Aylin Hanım, 1000 sene evvel yazılmış dünyanın ilk sözlük kitabı.
Tabii.
Adı da Divan-ı Ligat-ı Türk.
Türk, çok doğru.
Ve o bir Divan-ı Ligat-ı Türk'ün yazıldığı sırada İngilizce yok.
Evet.
Fransızca diye bir dil yok.
Doğru.
Almanca diye bir dil yok. Rusça diye bir dil yok. İspanyolca diye bir dil yok. Ya ne var? Eski Yunan-Roma medeniyeti de dili var.
Evet.
Arapça var, İbranice var, eski Farsça var, Türkçe var, Türkçe.
Evet.
Biz Göktürk lafını hı hı. Milattan sonra 732 Orhun abi dedi.
Tabii tabii yazıklarda.
Bunu nasıl görmesin? Akçur adam.
Tabii.
Ondan sonra ben Isıp Gölü'nün kenarında yapılan kazılarda milattan önce 700 İskitlerin ispat ettim, çıkarttım Orhun anıtlarındaki runik alfabesiyle Türkler yazılıyor. Yani böyle bir tarihe, 6000 senelik bir tarihe malik bir milletiz biz. Nasıl inkar edersin kalkar? Türklüğü inkar.
Evet.
Moda Türklere küfretmek.
Doğru.
Moda bir takım kimlerin hayranlığını yapmak. Ve bu modaya İslamcı olduğunu zannedersin bir takım cahiller de kervana katıldı gidiyor. Çok kızıyorum, çok üzülüyorum.
Evet.
Yahu sen bilmiyorsan öğren kardeşim.
Doğru. Tamamen paylaşıyorum hassasiyetinizi. Vaktimiz azaldığı için bir sorum daha oluyor. Birkaç sorum daha var da hızlıca onları sormak istiyorum izninizle. Efendim şu son seçimlerde siz de az önce buyurduğunuz gibi
evet.
Maalesef Güneydoğu'da ciddi bir BDP hakimiyeti görüldü. Bu ben bunu ciddi bir yenilgi olarak düşünüyorum açıkçası. Adnan Bey şöyle bir öneride bulundu aslında. Dedi ki biz bunu daha önce bilmiş olsaydık mesela şöyle bir şey yapılabilirdi. Seçimlere mahsus olmak üzere bir seçim ittifakına girebilirdi partiler. BDP hariç. Söz gelimi. Iğdır'da eğer MHP önde gibi gözüküyorsa AK Parti ve CHP orada MHP'ye destek verir.
Çok haklı.
Başka bir yerde CHP öndeyse AK Parti ve MHP.
Ben de aynı şeyi söyledim, yazdım da.
Öyle mi? Çok güzel. Bakın bunu bilmiyordum.
Ben de onun öyle söylediğini bilmiyordum.
Çok güzel. Evet, ne güzel.
Şimdi Iğdır'da mesela MHP'yi desteklemesi lazımdı AK Parti'nin.
Evet. Gayet o açık. Zaman bu durum, bu tablo olmazdı
tabii,
değil mi?
Tabii birçok yerde de AK Parti'nin desteklenmesi lazımdı.
Çok doğru.
Bereket versin, AK Parti var da.
Evet.
Yoksa bunların, bu Kürtçülerin doğru, tamamen hakimiyetine geçecekti.
Evet.
Aslında asayiş tam sağlanabilse, o Kürt vatandaşlarımızın
doğru,
korkusu
doğru,
önlenebilse bunlar %1'i geçemez. Ama sen gidiyorsun oradan, adam gece yarısı geliyor, bakacağım sandıklara. Hele bir tane BDP'nin dışında o çıksın, ben size göstereyim diyor.
Tabii, tehdit
ve gösteriyor ve öldürüyor. Ve her türlü alçaklığı, namussuzluğu yapıyor. Evet. Onun için korkuyor bunlar. O yüzden dediği doğrudur.
Evet.
Onun için ben bunu bir siyasi mesele olarak görmüyorum.
Evet.
Türkiye'nin birliği bütünlüğü meselesidir bu mesele.
Evet.
Onun için ben eğer Kürt kardeşlerimiz de politika yapar. Haydi parti de kurarlar aslında ırk esasında.
AK Parti'de de Kürt milletvekillerimiz bayağı var, çok fazla sayıda.
Irk esasında parti kurulmaz, böyle rezalet olmaz.
Tabii.
Bu bir demokrasi hürriyet meselesi değildir. Almanya demokrasi değil mi?
Tabii.
Almanya bu şekildeki ırk esasına partiyi yasaklamıştır mesela. Birçok ülkede de bu yasak vardır. Amerika'da, Birleşik Devletleri'nde siz kalkıp da İspanyol Partisi kurabilir misiniz?
Tabii.
Ama Cumhuriyet Partisi'nin içinde İspanyollar vardır.
Gayet
Cumhuriyet
tabii.
Parti'nin, Demokrat Parti'nin içinde vardır. Tabii. Bunu söylüyoruz biz. Yani hele hele hedefi Türkiye'yi parçalayıp Kürdistan kurmak olan bir siyasi partinin, üstelik bir de PKK terör örgütüyle işbirliği halindeki bir siyasi partinin bu şekildeki tamamen demokrasiye ve hukuka aykırı uygulamalarına sempatik bakamayız.
Doğru.
Buna müsaade edemeyiz.
Evet.
Dediği doğrudur tabii.
Hı. Ki dün bugün falan birkaç gündür Ağrı'da seçimlerin yenilenmesiyle birlikte yine bahsettiğiniz tehdit ve baskı olayları gündeme geldi
tabii,
biliyorsunuz.
Ağrı'da da öyle PKK yüzünden
evet,
oldu.
Evet, evet.
Yoksa Ağrı aslında sadece Kürtlerin yaşadığı bir yerde ki
tabii,
zaten onları farklı görmedi söylemiştim.
Tabii ki.
Ağrı'da Türk sayısı kadar, Kürt sayısı kadar Türk sayısı da var.
Tabii.
Ağrı'da Azeri de var.
Evet.
Iğdır'da zaten çok.
Tabii.
Niye Ağrı'da seçim kazan, daha evvel AK Parti kazanmış da şimdi niye öbür adam kazanmış? Belli ki adamlar tehdit, şantaj yaptılar.
Evet.
Şimdi bunun farkında olmayan CHP'de ille de AK Parti diye bunu yaptı diyor. Hiç alakası yok. Çok doğrudur Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı.
Evet.
Böyle bu kadar şüpheli bir seçimin elbette iptal edip yenilenmesi lazım.
Fakat yenilenmeden önce de herhalde asayişin orada değil mi evet, sağlanması asayişin son
çok
derece önemlidir.
Sefer.
Yoksa aynı netice olabilir
tabii,
tabii ki.
Tabii olur. Sizin aynı netice olabilir. Daha kötüsü
dolayı
olabilir.
Evet.
Ben bu söylediğim asayiş sağlanma meselesi hiçbir zaman vurup kırma filan meselesi
asla
değildir. Gayet
tabii
tam tersine onu önleme meselesidir.
Tabii.
Demokrasi konusunda çok hassas olmalıyız. Ben demokrasi yüzünden bir sene ağır hapse mahkum oldum. İçeride yatayım 28 Şubat'ta. Ben demokratlığımı, ben bunların hiçbiriyle değişmem.
Tabii.
Ama siz kalkıp da Twitter konusunda mesela tamam yasaklanmasın filan ama siz kalkar da insanların özel hayatını yayınlarsanız hiçbir utanmadan, hiçbir karşılığında bir şey yapmadan, yasaklara uymadan İş yaparsanız bu nerede görülmüş? Yani haberleşme hürriyeti demokraside, özel hayatın gizliliği demokrasi değil mi?
Gayet.
Ya bunu her tarafıyla almak lazımdır. Elbette açık bir toplumda her
evet,
şey olur. Sosyal siteler de olur.
Tabii.
Medya siteleri de olur.
Tabii.
Bunlar da yayınlarını yaparlar.
Evet.
Ama bunu yaparken milli güvenliğe de dikkat edilir.
Gayet. Hukuk kanunu.
Devlete de dikkat edilir. Demokrasiye de dikkat edilir. Milli güvenliğin sağlanmadığı bir ülkede
evet,
demokrasi uygulayamazsınız.
Evet. Çok doğru. Yine süremiz azaldığı için son zamanlarda gündemde olan başka bir konuya değinmek istiyorum izninizle.
Tabii efendim.
Biliyorsunuz Ermenilere bir taziye mesajı söz konusu oldu geçtiğimiz günlerde. Şimdi hepimizin bildiği bir şey ama bir de sizden halkımız bir kez daha dinlesin istiyorum ben.
Efendim.
Soykırım diye bir şey söz konusu olabilir mi? Ermenilere,
ben,
Türkiye
ben topraklarında. Ben bu işin
evet,
naçizane uzmanlarından biriyim.
Tabii.
Ne yazık ki Osmanlı arşivleri çok ihmal edilmişti. Onun hikayesi uzun anlatmayayım. Bir gün size anlatırım.
Çok isterim.
Ağlayarak dinlersiniz.
Evet.
Ben başbakanlık müsteşarıyken Sultanahmet Medresesi'nin ortasında
evet,
yığılmış yağmurun, karın, farelerin
evet,
ve güneş ışığının tahribatındaki 50 milyon belgeyi görünce oturup ağladım. Ve hemen ikinci olarak arşivi kurduk o zaman.
Allah
zamanda.
Razı olsun.
Allah
çok büyük bir hizmet
eylesin.
Bu. Tarihe geçtiniz
Turgut
bununla.
Bey'in de sayesinde tabii. O siyaset sadece bir müsteşar bunu yapamazdı. Ve ondan sonra Ermeni arşivlerini de açtık.
Evet.
Kapalıydı o zamana kadar. Tasnif de edildi. Şimdi Ermeni konusundaki hadiseler tamamen çarpıtılıyor. Türkler hiçbir zaman ırkçı olmamışlardır. Zaten İslamiyet ırkçı, ırk ayrımcısı değildir. Eğer gerçekten Osmanlılar ırkçı olsaydı, bugün Avrupa'nın çok büyük çoğunluğu Müslümandı zaten. Hı hı. Türktü zaten. Evet. Hiç öyle yapmamışlardır.
Doğru.
Tam tersine, Boşnaklar kendi arzularıyla, Arnavutlar kendi arzularıyla Müslüman olmuşlardır.
Doğru.
İslam'ı tebliğ etmişlerdir ama o kadar. Onun dışında kimseyi zorla Müslüman falan yapmamışlardır.
Gayet.
Ve onun için de Pax Ottomana olmuştur. Doğru. Yani Osmanlı barışı.
Evet.
Diyor ki Bernard Lewis profesör, Osmanlı diyor bir huzur medeniyetiydi. Üstelik bunu yazan da Musevi asıllı bir profesördür yani. Şimdi bakınız uzatmayayım laf çok aslında da vakit az. Şimdi Ermeni konusu da baştan aşağı bir iftiradır. Türk milletine iftiradır. Hiçbir zaman Ermeni bir katliam, bir soykırım değildir. Ermeni tehcili bir soykırım değildir.
Asla.
Tehcil sırasında bütçeye para koymuşlardır Ermeni tehcilinde Ermenilerin ihtiyaçları için. Bilir misiniz ki tehcil sırasında özellikle Güneydoğu'da aşiretlerin saldırısına şekavet dolayısıyla yani eşkıyalık dolayısıyla uğrayarak hayatlarını kaybeden insan sayısından daha fazla Osmanlı jandarması vardır. Hı. Türk jandarması vardır.
Evet.
Ve tehcil de neye başlamış, neden başlamıştır biliyor musunuz?
Evet.
27 Nisan'daki tehcil kararnamesi 1915'te bir gün evvel Rusların işgal ettiği Van'da
evet.
30 bin Müslüman, Türk ve Kürt'ü katletmişlerdir Ermeniler. Bir gecede. Hanımefendi
tabii,
düşünün.
Tabii.
O zamanki Van nüfusunun tamamına yakını.
Tabii.
Ermeniler hariç hepsini katletmişlerdir.
Tabii.
Bunun üzerine o zaman Talat Paşa meşhur tehcil kararnamesini
İçişleri
Bakanı yapmıştır.
Evet, evet.
Size bir de 24 Nisan'dan bahsedeyim. Vakit azaldı.
Tabii, tabii.
24 Nisan bilhassa Osmanlı arşivlerinde inceledim bizzat. Arşivleri ortaya çıkardık.
Evet.
Hepsi duruyor ortada. İsteyene gösteririm Osmanlı vesikalarıyla. Ne olmuştur biliyor musunuz? İddia şu. 24 Nisan'da İstanbul'daki bütün Ermenileri kestiler. Yakaladılar, idam ettiler, kestiler, öldürdüler. Peki 24 Nisan'da ne olmuştur? 24 Nisan'da daha evvel Osmanlı Bankası Başkanı 2. Abdülhamit Han'a yapılan suikast, yeni kapı ayaklanması gibi bir sürü patırtı var. Ona Ermeni patırtısı demiştir Osmanlı. Ciddiye almamıştır. Tarihe Ermeni patırtısı diye geçer. Hı. 77 bin kişi yaşıyordu. 77 bin Ermeni.
Evet.
Bu 77 bin Ermeninin tamamını güya kestiler diyorlar ya.
Evet.
Binde üçüne tekabül eden 235 kişi tutuklanmıştır. 235 terörist Ermeni. Ne kim bunlar hangi? Taşnak, Sudan, Sutyan ve Razgavar. Üç tane terörist şeyler. Çeteler mensup. Bunların evinde bir küçük çapta orduyu silahlandıracak kadar silah bulunmuştur.
Evet.
Tek tek yazılmıştı o silahların ne oldu. Ne yapılmış bu adamlar öldürülmüştür? Hayır. Bunların bir kısmı Çankırı'ya, bir kısmı Ayaş'a sürdürülmüştür. Gözaltına bile alınmamışlardır. O Ayaş'ta ben demokrasi için savunduğum ilkeler ve imanım için yaktığım hapishanede alınmamıştır onlar. Ya ellerini kollarını sallayarak ilçede dolaşmışlardır. Osmanlı bunlar için 3000 kuruşa yakın o zaman büyük bir para bir de tahsisat göndermiştir. Ve ne kadar kalmışlardır biliyor musunuz? 15 gün.
Evet.
15 gün sonra da affedilmişlerdir. 55 tanesi hariç İstanbul'a dönmüşlerdir. 55 tanesi de o zaman Osmanlı toprağı olan Suriye'ye nakledilmişlerdir. Onlar idam edilmişler midir, hapsedilmiş midir? Hayır. Onlar sadece orada kalmışlardır, 55 kişi.
Evet.
Bir kişi bile idam edilmemiştir.
Hı,
bir kişi
önemli.
Bile öldürülmemiştir. Ve işlerinde o meşhur komitas var ya, müzisyen,
evet.
Heykelleri var filan işte Türkler şöyle böyle yaptı. Komitas hastalanınca bir akıl hastalığı geçiriyor. O zaman Çankırı'da bir hafta kalmış. Acıyor Osmanlı, alıyor İçişleri Nezaretinin, Bakanlığının izniyle Viyana'ya tedavi için gönderiyor, parasını vererek. Evet. Osmanlı budur.
Osmanlı şefkati.
Bir kişi bile burnu kanamamıştır. Evet. Peki başbakan doğru mu yapmıştır? Başbakanın doğrusu var, yanlışı var. Doğrudur, insani bir jest yapmıştır. Cesurane bir jest yapmıştır.
Evet.
İyidir, bunu insani bakımdan doğru karşılıyoruz.
Evet.
Ermenilere üzüntülerini demiştir, başsağlığı demiştir. Evet. Ama hiçbir zaman, dikkat edin, özür dilememiştir.
Asla, tabii ki. Farklıyız.
Bunu böyle almak çok, çok yanlıştır.
Tabii.
Ama başbakanın iki hatası var. Onu hemen söyleyeyim.
Evet.
Birinci hatası şu. O sırada diyecekti ki, hayatlarını kaybeden Müslüman Türklere, hatta Kürtlere bir de isterse, onlara da başsağlığı dileyelim diyecekti.
Tabii, tabii.
Bunu ihmal etmiştir. Bir. Diyelim ki söz konusu olan Ermenidir, onu hoş görebiliriz. Gelelim ikinci hatasına. O da şu. 24 Nisan'da bunu yapması hatadır. Bir ay evvel yap,
evet.
30 Mayıs'ta yap, bilmem nerede yap. Yani bunu, sen kalkıp da ötekiler gibi bunu yaparsan,
ellerine koz vermiş
onlara koz vermiş olur. Bunlar yanlış.
Evet.
Ama başbakanın bunu yapması genel hatlarıyla iyi olmuştur. Bizim dostluğumuzu insani değerlere verdiğimiz önemi bir kere daha göstermiştir. Ama altını çizerek son olarak şunu söyleyeyim, sizi evet. fazla geçirmeyeyim vaktinizi. Ermeni konusunda biz dikkatli olmazsak, özür dilersek, tazminat vermeyi kabul edersek evet. bir müddet sonra Türkiye evet, parçalanır.
Tabii.
Bu çok önemlidir.
Sonra esasen da edecekler.
PKK'yı kuran da asaladır. Hı-hı. Unutmayın.
Evet.
Onun arkası. Hala PKK militanlarının bir kısmı Ermenidir.
Evet.
Bir kısmı da Ermeni asıllıdır.
Ki yine Ermeni vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Onu da belirtelim.
Efendim, Ermeni
yine
vatandaşlarımız şu anda 70 bin civarındadır. Bizim vatandaşımız. Şunu herkes bilmez. 100 bin üzerinde de Ermenistan'dan kaçak olarak gelmiş Ermeni hı. işçileri vardır.
Evet.
Onlar da bizim canımızdır.
Milleti sadıka demiş Osmanlı, değil mi?
Efendim, ben size bir şey söyleyeyim mi?
Evet.
Aslında Ermenilerin 2000 sene önceki tarihleri Turani birleşiyor maalesef. Enteresan.
Evet.
Profesör Feridun Celilov'un tezidir bu ve doğrudur. Ben bunu yayınladım da.
Evet.
Çünkü Ermeniler 400 sene Ermenice'yi unutmuşlardır, bilir misiniz? 400 sene Türkçe
evet.
konuşmuşlar, Türkçe
geçmiş.
Yazmışlar.
Evet.
Ermenice'yi 19. asrın sonunda tekrar öğrendiler.
Evet.
Bakınız Ermeni edebiyatına evet. hep Türkçe aşıklar görürsünüz.
Evet.
Bu kadar iç içedir. Ermenilerin musikisi, Ermenilerin kültürü, Ermenilerin sanatı, Ermenilerin düdük dedikleri, düdük düdük deyip duruyor liberal geçinenler. Düdük ulan bu düdük, daha ötesi var mı, affedersiniz, ağzımı bozuyorum ama kızdığım için.
Evet,
şimdi inşallah iki gün sonra şu anda basılıyor, 1600 sayfalık Yeni Türkiye'nin Türk musikisi sayısını yazıyorum. Onun için sabahlara kadar
evet.
çalıştım.
Çok
şimdi bizim değerimiz
alan, Türk tabii musikisi. Ki, tabii, çok doğru.
Ve,
çıkılması
ve
gereken bir alan.
Ermenilerle her bakımdan beraber olmuşuz. Millet-i
evet.
sadıka demişiz.
Evet.
Bakın 19. asrın sonunda, bu 24 Nisan'da biliyor musunuz? O zaman çok sayıda Ermeni bakanımız var.
Evet.
Ermeni
tabii, tabii,
paşamız var.
Doğru.
Ermeni büyükelçimiz var.
Doğru.
Ermeni müderrisimiz, yani evet. üniversite profesörümüz
evet.
var. Hiç biz kalkıp bunları katliama tabi tutar mıyız?
Evet.
Bu ne alçakça bir iftiradır.
Evet.
Üstelik bakınız, Nazi Almanya'sının yaptığı alçaklık
tabii,
ortadadır.
Tabii.
Hiç kimse Almanlar ırkçıdır demiyor ki.
Tabii.
Naziler ırkçıdır diyor.
Evet.
Yahu bari ihtiyaççılar yaptı deyin.
Evet.
Hayır, Türkler diyor.
Evet.
Bir milleti bu şekilde karalamaya kimsenin hakkı yoktur. Bu en büyük ırkçılıktır.
Evet.
Türk milleti ırkçı olamaz.
Evet.
Türk milleti Müslümandır çünkü.
Çok güzel.
Müslümanlar ırkçı olmaz.
Evet.
Ben binlerce yıl hakimiyeti altında tuttuğum insanların burnunu bile kanatmamışım. Siz bilir misiniz, İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Fatih bir yerde bir devlet hizmeti olarak şey yaptırmak istiyor. Bir bayındırlık hizmeti yaptırmak istiyor. Meğer bu bir Yahudininmiş.
Evet.
Onun üzerine ve alıyor Yahudinin itirazına rağmen. Kızıyor, alın artık bunu yapın diyor. Onun üzerine Yahudi kadıya gidiyor. Ve padişahı şikayet ediyor. Fatih de kadının önüne geliyor. Kadı Yahudi'yi haklı buluyor. Ve Fatih'in kolunun kesilmesine hükmediyor.
Evet, evet.
Fatih
evet.
kabul ediyor. Tüylerin diken diken
gerçekten
oldu.
Evet.
Bunu gören Yahudi de şehadet getirip Müslüman oluyor.
Hı hı.
Ve talebinden vazgeçiyor.
Evet.
Biz böyle bir medeniyet konuşuyoruz
tabii,
kardeşim.
Tabii, tabii.
Biz ırkçı olur muyuz? Katliamcı olur muyuz?
Evet. Bu konuyu efendim noktalarken şunu da söyleyebilir miyiz? O zaman şimdi sıra aynı şekilde Ermenilerin de
evet.
Türklerden aynı şekilde
bizim
belki taze mesaj yollaması.
Biz özümüzü dilemeyiz.
Evet, özür
dilemeyiz. Çünkü bir şey, özür dileyecek bir şey yapmadık.
Kesinlikle.
İftirayı niye kabul edelim?
Ama biz nasıl böyle bir taziye şeyinde bulunduysak aynı şekilde onlar da bize bulunsunlar.
Yapması lazım. Öyle değil mi? İkincisi de şimdi biz Azerbaycan meselesi, hocalık hatlarım daha yenidir.
Çok yenidir haftalarımız.
Şimdi Azerbaycan'ın %20'sine tekabül eden 1/5'i şu anda Ermeni işgali altındadır. Onu iade etmeleri lazımdır. Azerbaycan bizim kardeşimizdir.
Tabii, tabii.
Onları satamayız, ortada bırakamayız. Evet, evet. Onu iade etsinler, biz kapıları açalım.
Doğru.
Gelsinler, çalışsınlar, tabii, onları kalkındıralım. Böyle ristora dayanarak, böyle buna ona buna küfredip, Türk bayrağı yakarak bir yere ulaşamazlar.
Çok doğru.
Esas bu işten menfaati olan Ermeniler olur.
Evet.
Gelsinler,
tabii, çok
onlara vatandaşlık da verelim.
Doğru, çok güzel.
Gelsinler, biz kimseden korkmuyoruz.
Evet.
Yeter ki bu iftiralarından vazgeçsinler.
Çok doğru efendim. Son, artık programımızın sonuna geldik. O kadar akıcı ve o kadar güzel şeyler paylaştınız ki bizimle aslında devam etmesini çok arzu ederdim ama bir başka programda tekrar sizi konuk almak
efendim
isteriz. Fakat son sorumu çok kısaca sizden almak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere Türkiye'nin son aylarında iki tarafı...
Paralelle mi geldik?
Yani maalesef bu şekilde de ben adlandırmak istemiyorum ama evet.
Ya ben böyle de adlandırmıyorum.
Evet, maalesef bir şeyden gerilimden bahsedelim. İkili bir gerilimden bahsedelim. Bunun siyasetteki yansımaları halkımızın üzerinde sosyal medyada çok kötü bir şekilde kendini gösteriyor.
Evet.
Dile de yansıyor. Kırıcı bir üslup, düşmanlık, kardeşlik bağları zedeleniyor. Bununla ilgili olarak halkımıza ne gibi mesaj vermek istersiniz?
Ben belki yazılarımı takip edebilirseniz Sabah gazetesinde yazıyorum. Başlangıçtan beri bunun bir fitne olduğunu.
Çok güzel ifade ettiniz.
Fitnenin İslam'da çok dikkatle ele alındığını.
Evet.
Hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerde fitneye dikkat edildiğini, fitneyi genişletmemek için üzerinde çok fazla konuşulmaması gerektiğinin bile buyurulduğunu Hazreti Peygamber tarafından söyledim, yazdım, ara bulucu olmaya çalıştım.
Çok güzel.
İş büyümesin istedim.
Biz de aynısını yaptık. Evet.
Evet. Peki genel olarak kim haklı derseniz, başbakan haklı derim. Hemen altını bir defa çizeyim. Başbakan haklı ama ben başbakanın üslubunu ve ele alış tarzını da tasvip etmiyorum. Onu da söyleyeyim. Dikkat buyurduysanız ben 40 yıllık tanırım Sayın Gülen'i, Fethullah Hoca'yı.
Evet.
40 yıllık arkadaşım da Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Hı hı. Evet.
Ben iki arada bir derede kaldım.
Evet.
Ama şu bakımdan başbakan haklıdır. Eğer siz hizmet harekatı diye, cemaat diye hayır hizmetleri yapıyorsanız başımız üstüne.
Evet.
Zaten Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül herkes
destek verdiler, değil mi?
O desteği verdiler.
Tabii.
1500 tane okul kendiliğinden kurulmuyor ki.
Tabii.
Bunları biz de hep destekledik.
Doğru.
Ben de destekledim,
tabii,
yazdım, tabii, çizdim. Hala dahi kapanmalarına karşıyım.
Tabii.
Bunu da açık açık söylüyorum.
Tabii,
yani hükümetin görüşünü ters düşmeme rağmen söylüyorum. Aslında hükümet de benim görüşümde, ben bundan eminim. Evet. Ama o kadar problemler çıkardı ki böyle söylemek zorunda kaldılar.
Evet.
Sen kalk Türkiye'yi şikayet et.
Tabii.
Ona buna, Türkiye'nin düşmanlarına.
Evet.
Bunu kabul etmiyorum.
Kabul
edemeyiz. Asla Fethullah Hoca Efendi'ye yakıştırmıyorum. Ha ve onun buna bu işte alet edildiğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki bir takım o unsurlar var işlerine karışanlar ve yabancı bir takım odaklarla ilişkisi olan
Doğru.
o unsurlar işi karıştırıyor. Kendi hizmetlerini yaptıkça başımızın üzerinde yerleri hep olmuştur.
Evet.
Ama hizmetin dışına çıkıp yargıda, emniyette, devlette kadrolaşırsanız ya devlet başadır ya kuzgun leşedir.
Evet.
Bu bizim Türklerin ve Müslümanların baştan beri ilkesidir.
Hı.
Böyle devlet idaresinde iki başlılık olmaz.
Tabii.
Demokrasi tamam ama sakalı ele veremezsiniz.
Tabii.
Ne istiyorsanız yapalım yardım. Eyvallah.
Evet.
Ama onun dışında siz kalkıp da yargıyı ben idare edeceğim. Efendim emniyeti ben yönlendireceğim falan diyemezsiniz. Dedirtmezler adama.
Hı.
Geç bile kalmışlardır Sayın Başbakan. Defaatle ikaz edilmesine rağmen kendisine geç bile kalmıştır. Bütün iyi niyetiyle beklemiştir. Eğer bir takım insanlar hırsızlık yapmışlarsa, ben Sayın Başbakan katiyen böyle bir şey yaptığına inanmıyorum, onu da söyleyeyim. Montaj olduğuna inanıyorum. Ama bir takım insanlar yolsuzluk yapıyor olabilirler.
Tabii ki olabilir.
Bu da bizim hoşumuza gitmez.
Evet.
Ben senelerce partisinin kapısının üzerinde bu kapıdan hırsızlar giremez diye yazan bir partinin genel başkanlığı yaptım, küçük de olsa.
Evet.
Ben buna asla müsaade edemem. Kaç senedir devlet hizmeti yapıyorum, hala kiralık evde oturuyorum.
Maşallah.
Yani elhamdülillah.
Tabii ki.
Allah'a da çok şükür hiç beni muhannete muhtaç etmedi.
Tabii.
Ama ben katiyen hırsızlığı, yolsuzluğu kabul etmem. Ama şu var, siz kalkar da 3 sene takipte bulunur, ulunuzu iddia eder. Tam da seçimlerin arafesinde kalkar 17 Aralık'ı yaparsanız, ben buna yolsuzluk demem. Buna hükümet operasyonu derim. Evet. Buna Sayın Başbakan da söylediği gibi darbe derim. 25 Mayıs'ta, üstelik 25 Mayıs'ta da kalkıp hem de Fethullah Hoca Efendi'nin gönderdiği mektuba rağmen arkasından kalkıyorsunuz. Türkiye'nin en önemli, en büyük projelerini yapan müteahhitleri hiçbir delil olmadan içeriye alıyorsunuz. Haydi onu da affettik diyelim. Ya ondan sonra yaptığınız Türkmenlere yardım tırı götüren tırları, MİT'in tırlarını.
Milli güvenlikle ilgili bir konu bu. Çok
yahu tabii. Türkmenlerin yardımı. Tabii. Bunu ancak vatan hainlerini yapar. Söylerler adama sen domuzdan yana mısın benden yana mısın diye. O alçak Saddam'ın, Saddam diyorum.
Esed.
Esed'in. Hiç her zaman Türk ve Müslüman düşman olmuştur. Bilir misiniz Esed'in dedesi Fransızlara 1921'de yazdığı mektupta, bu da arşiv belgesi, diyor ki bu dikkat edin siz gidiyorsunuz bizi bu Müslümanlara karşı koruyun. Ya bize verin idareyi yahut da biz ayrı müsaili devleti kuralım diyor. Yoksa Müslümanlar bize zulmeder diyor. Kendisini Müslüman kabul etmiyor.
Evet, evet, ifade
zulmeder
evet.
diyor. Evet. Bu böyle. Ben bizim Alevilerimizi tenzih ederim. Tabii, onlar benim canım.
Tabii ki aynı şekilde.
Bizim şeyleri de Alevi Araplarımızı da tenzih ederim. Tabii, Türk milletine, devletine bağlıdırlar.
Tabii.
Ama bu Esad'ın bazı köpekleri 200 bin kişiyi şehit ettiler biliyorsunuz. Bunların nasıl yanında olursunuz? Ben Türkmenlerle daimi temasta olan bir insanım. Bana yazıyor abi şu anda şehit olmak üzereyim hakkını helal et diye. Ondan sonra arkadaşları telefon ediyorlar şehit oldu diye. Ben bunu görüyorum.
Tabii.
Ve buna yardım göndermek
tabii.
isteyeni de
tabii.
hem de Cenevre toplantısından önce sen El-Kaide'ye bak yardım ediyor, silah gönderiyor diye Türkiye'yi karalamak için kalkıp operasyon yaptırıyorsun.
Kabul edilemez.
Sen ne biçim vatan hainisin? Ben sana nasıl dindar derim? Nasıl cemaat derim? Böyle kepazelik olur mu? Ben bunu kabul etmem. Evet. Ama bu sertliğe de lüzum yok. Başlangıçta yanlış yapanları, yanlışlarını bildirirsiniz.
Kanunla
bildirirsiniz.
Hukukla değil mi?
Ama bu insanlara inanmış binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişi var. Onların gönlünü kırmamak
evet,
lazım.
Evet, çok önemli ifade ettiğiniz.
Poliste 55 bin kişi yerleştirmişler. Ne yap? Yazık ki ayrımcılık yapıyorlar. Ama ben 55 bin polisi atamam.
Çok doğru.
Bunları tabii. kaynaştıracağım artık.
Tabii, tabii.
Zaten derslerini bu son seçimlerde aldılar. Ama daha fazla bu işi... Fitneyi devam ettirmek de doğru
değil. İki taraf için de değil mi efendim?
Ben Sayın Başbakan'a da çağrıda
evet.
buluyorum.
Evet.
Sayın Hoca'ya da çağrıda evet. bulunuyorum Hoca Efendi'ye. Bir defa Hoca Efendi ve adamları hı-hı. mutlaka hizmet sınırına çekilmelidirler. Siyasetten ve kadrolaşmadan evet. ellerini çekmelidirler.
Tabii, tabii.
Sayın Başbakan da artık bu işi sonlandırmak mecburiyetindeyiz.
Bediüzzaman Hazretleri de zaten siyasetten uzak durmalarını gayet tavsiye
canım,
etmiş. Onlar o tabii. şeyden silsileden geliyorlar.
Gayet tabii Bediüzzaman evet. Hazretleri'ni evet. okusalar tabii. zaten böyle bir şey yapmazlar.
Tabii, tabii.
Yani ona uymadılar. Bu yanlış. Bu adeta normal bir hücrenin metastas yapması gibi bir hadise oldu.
Evet.
Ben onun için bir operasyon yapıldı.
Evet.
Artık tedavi yapılıyor. Kemoterapi de veriliyor.
Evet.
Ama bunun dışında artık cerrahi müdahaleye
evet,
lüzum
evet,
yok.
Evet.
Artık bundan sonra vücudun sağlığa kavuşmasını
çok
sizin programın adı gibi birliği sağlama
çok
zamanıdır.
Güzel, çok güzel ifade ettiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
Ben de çok teşekkür
daha
ederim.
Daha sizden istifade edeceğimiz çok fazla konu var. İnşallah başka programlarda
vallahi
yine konuk
almasınız. Valla benim çenem biraz düşüktü. Ne yapalım?
Estağfurullah çok istifade ettik. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler.
Ediyoruz. Efendim bir birlik zamanı programımızın daha sonuna geldik. Sayın Bakanımıza bizlerle paylaştığı çok değerli bilgiler için ayrıca teşekkür ediyor. Bir başka programda tekrar karşınızda olmak üzere iyi günler diliyoruz.